Ayrım 27.
Sonra birbirimizin burnunu, gözlerini ve yumuşak yerlerini tırmalayarak masanın üzerinde bir kör dövüşü yaptık ve sonunda birbirimize kenetlenmiş biçimde yere düştük. Olanların en tuhafı hiç acı hissetmememdi. Ancak bunların acısının sonradan çıkacağını biliyordum. Büyük bölümü alevler içinde olan halının üzerinde içimizden yalnızca birinin galip geleceği kesinleşmiş gibi aynı gözü dönmüş yoğunlukta dövüşmeye devam ettik. Sanki bir fareyle oynuyor ya da ölü bir tavşanı parçalıyormuş gibi pençelerimizi birbirimize geçirerek kendimizi harap ediyorduk. İkimizden de fışkıran kanlar sanki Profesör Julius Pretorius dirilmiş de o korkunç deneylerini bizim üzerimizde uyguluyormuşçasına havada birleşiyorlardı. Ancak yavaş yavaş yorulduk. Hareketlerimiz giderek ağırlaşıp istenç dışı olmaya başladı, ısırıklarımız şiddetini yitirdi, boğuşmamız da belki de ikimizi birden ölüme götürecek biçimde otomatik bir çatışmaya dönüştü. Pascal'ın nefesi tükenip kendini birden üzerime bıraktığında karşıma çıkan bu olanağı değerlendirdim ve son gücümü kullanarak sağ ön pençemle onun yüzüne kanlı bir darbe vurdum. Acıyla çığlık attı ve arkaya doğru düştü. Ben hemen yaklaşık 1,5 metre kadar geriye sıçradım, arka ayaklarımın üzerine oturarak dilimle aldığım sayısız yaraları tespit etmeye çalıştım. Onları yalayabildiğimi sanmıyorum çünkü bunun için ne gücüm vardı ne de ruhsal durumum uygundu. Yaptıklarım daha çok bir refleksti. Buna karşılık Pascal hiç kımıldamıyordu. Arka ayakları üzerine dik vaziyette oturmuş, sanki uyuşturucu almış gibi donuk gözlerle bana bön bön bakıyordu. Siyah tüyleri kanlar içinde kalmış ve yaralarından çıkan kanlar hızla halının üzerine akıyordu. Claudianus'un insanlar ve hayvanlar hakkında çok şey öğrendiği kitapların artık hepsi çıra gibi yanıyordu. Ateş yüzünden içerisi o kadar ısınmıştı ki neredeyse nefes almak bile olanaklı değildi. Birkaç saniye sonra boğulup yanacaktık. Bütün bunların nedeni de aslında insanlardı. Çünkü cinayet işlemeye önce ne Pascal ne de Claudianus ne biz başlamıştık. Onlar temiz olmayanlar dünyasındaki bütün kötülüklerden, işlerin buraya kadar gelmesinden sorumlular. Birden ileriye atıldı. Aslında bu bir intihar atlayışıydı. Öyle bir atlayıştı ki bu, onun nereye ve nasıl düşeceği hiç önemli değildi. Öyle bir atlayıştı ki bu, atlayanın son gücünü kullanarak gerçekleştirdiği bu hareketten önce bu eyleminden sonra tek bir kirpiğini bile kıpırdatacak gücünün kalmayacağı hesabını çok iyi yapmış olması gerekirdi. Tıpkı bir ok kadar hızlı, yere düşen bir meteor kadar şiddetli bir atlayıştı bu. Çığlık atarak benim üzerime doğru böyle bir atlayışla geldiği sırada ben de otomatik olarak kendimi sırtüstü yere attım. Sağ ön ayağımı havaya kaldırarak tek bir pençemi iyice dışarıya çıkarttım. Pascal hızla üzerimden geçerken pençemle onun gırtlağını öyle temiz ve derin bir kesi gerçekleştirmiştim ki bir an onun ses tellerine dokunduğumu sanmıştım. O da karşı tarafı hızla düştükten sonra bir takla attı ve oracağı sessizce yığılıp kaldı. Ona doğru koşup kafasını kendime döndürdüm. Yarası korkunç derecede kanıyordu ve üzerindeki kesik benim tahminimden çok daha derindi. Neredeyse yemek borusunu görecektim. Buna rağmen yüzünde alaylı bir gülümseme vardı. Oldukça yavaş ve büyük güçlükle gözlerini araladı ve bana doğru dönmeden bana baktı. Bu gözlerde ne bir öfke, ne bir suçlama, ne korku, ne de pişmanlık vardı. "Dünya ne kadar karanlık," diye hırıltıyla konuştu. "Ne kadar karanlık Francis, hiç ışık yok. Yalnızca karanlık var, bu karanlığı algılayan birileri her zaman var, her zaman, her zaman, her zaman. Ben kötü oldum ama bir zamanlar ben de iyiydim." Son değiş. Ev yandı, kül oldu, gitti. Evle birlikte insanların kendisine değişik isimler verdiği, gerçek ismi ise bir giz olarak kalan ve bu gizi kendisiyle birlikte ne isimlerin ne de belli bir ırka ait olmanın önem taşıdığı yere beraberinde götüren türdeşimin cansız bedeni de yanıp gitti. Felida isimli şu şeytani dosya ve bilgisayarın içindeki milyonlarca suç ve acı içeren bilgiler de alevlerin kurbanı oldu. Ben de canımı yangından son anda kurtardım ve kendimi yarı baygın halde dışarıya güçlükle atabildim. İtfaiye, tipiyle mücadele edip gelene ve buzlanmış vanaları çalıştırana kadar şu Karl Lagerfeld evinden geriye söndürecek bir şey kalmamıştı. Böylece ateş bir parça kötülüğü daha dünyadan silmiş, karanlığı aydınlatmıştı. Peki ama bu denli karmaşık bir öykü bu kadar basit bir sonu hak ediyor muydu acaba? Böyle bir soruyu kim yanıtlayabilir ki? Kim haklıydı, kim haksızdı? Kimler iyi, kimler kötüydü? Karanlık nerede son buluyor, aydınlık nerede başlıyordu? Şu kadarı kesindi. Bu bir özlemdi. Çocuklar için bir Noel masalıydı, ahlakçıların kuruntularıydı. Öyle sanıyorum ki her iyi öykü gibi bu öykü de gri bir tonda sona eriyor. Kim bilir, bu tuhaf renkle çok ama çok yoğun olarak uğraşılırsa belki de sonunda bu renk güzel bile bulunabilir, en azından gerçek olduğu görülebilir. Kendimden geçmişçesine eve döndüm ve Tokyo'nun yani yeni yatak odasının tam ortasına baygın düştüm. Ertesi sabah Gustav, üzerimdeki yaraları ve kandan birbirine yapışan tüylerimi gördüğünde korkudan çığlık nöbetine tutuldu ve beni Citroen CX-2000'e atarak doğru bir at doktoruna götürdü. O da beni daha çok azarlayıp bana eziyet ettiğinden bana Pretorius'un o iğrenç işkence deneyimlerini anımsattı. İyileşme dönemim de acılar içinde geçmişti. Çünkü bu sırada Kladandus'un o acıklı kaderiyle kendiminkini karşılaştırmıştım. Ancak bu arada iyileşerek eski mükemmel sağlığıma yeniden kavuştum. Mavi sakalla bölgedeki diğer tabansızlara gerçek katilin kim olduğunu söylemedim. Bu bana pek önemli gelmiyordu. Pascal'ın onların anılarında iyi olarak kalmasını istiyordum. Çünkü nefret ve öç onun özelliğiydi, benimki değil. Joker babaya yönelen kuşkuları da zaman içinde dağıtabildim ve bölge sakinleriyle o gece yapılan toplantıda onun hakkında uyandırılan kötü izlenimi yavaş yavaş düzelttim. Herkes onun öğretisini yayabilmek için başka bir bölgeye taşındığını sanıyor. Sonuçta şu porselen evin sahipleri ilkbahar gelip güneş açınca pis bir kokuyla karşılaştıklarında da artık kimsede onun katil olduğu kuşkusu kalmayacaktır. Kimin katil olduğu sorusu diğerleri için her zaman bir bilmece olarak kalacaktır. Bundan böyle hiç cinayet işlenmeyeceği için hiç kimse bu sorunun yanıtı için çok da fazla kafa yormayacaktır. Ve gelecekte kimse artık bu öyküyü düşünmeyecek, bu korkunç olayları anımsamayacaktır. Katiller de ölür, kendileriyle birlikte bizleri de bir süre oyalayan öyküleri de onunla birlikte ölür. İyi son için bir son söz söylemek gerek. Önce şu acil haberi vereyim. Archibald gelecek ay bizim üzerimizdeki kata taşınmak istiyor. Çünkü kendi deyimiyle bu çöplüğe hayvan gibi alışmış. Bu olay gerçekleştikten sonra benim işitme sorunlarım ortaya çıkacağı sayılmazsa gelecekte Gustav ve ben şu zaman teröristinin ileri geri konuşmalarına her gün katlanmak zorunda kalacağız demektir. Tanıdığım kadarıyla o serseri bir de köpek alır, herhalde adını da Beus ya da Pavoretti ya da belki Kevin Costner bile koyar. Yani kötü zamanlar geliyordu. Bu tehdide daha hümanist bir bakış açısıyla bakıldığında belki yine de olumlu sonuçlar çıkartılabilir. Hiç olmazsa Gustav bundan böyle içi boş olsa da insanlarla yüz yüze gelebileceği ve yalnızlık hapishanesinden kurtulabileceği bir olanağa ilk kez sahip olacak. Başka birisi de yalnızlığın soğukluğundan kurtuldu artık. Mavi Sakal ve ben Yaşasa'ya katakombun dışına çıkartıp onu komşu evlerden birinin sahibi olan yaşlı, bunak, iyi yürekli bir sarhoşun yanına yerleştirebilmek için ikna yeteneğimizi konuşturmak zorunda kalmıştık. Bütün o yılların ardından Yeseja ilk kez mavi gökyüzünü gördüğünde heyecandan ve sevinçten ağladı. Baştaki o diğer türdeşlerinden ve özellikle de insanlardan utanmayı bu arada atlattı. Şu an bizim çöplüğün en sevilen maskotu oldu bile. Beni düşündüren tek şey o eve gelen konukların ara sıra onu içkiyle şımartmaları ve onun da şımartılmaktan çok hoşlanmasıydı. Türdeşlerimizin alkol almasının bile bilimsel olarak incelenmesini gerekli buluyorum. Umarım böyle bir çalışma iyi sonuçlanır. Pascal'ın şu harika ırkından olanlar düzene çok çabuk ayak uydurdular. Daha açık söylemek gerekirse, şu eski yeni ırktan olanlar standart olanlarla çiftleşmeye başladılar. Galiba yeni nesil yeniden evcilleştirilmiş olanlara benzemeye başlayacak. Öyle görünüyor ki Pascal'ın ölümüyle hepsi üzerlerindeki baskıdan kurtuldu ve yeni bölgelere göç edebilmek için can atıyorlar. Şu benim baştan çıkartıcı sevgilim Niyozetem ki sık sık bahçelerde dolaşırken görüyorum. Onunla kibarca ve ardından da gülümseyerek selamlaşıyoruz. Onun yeniden kızışıklık dönemine girmesini dört gözle bekliyorum. Sonra yine o sihirli öğle öncesi yaşanan tatlı sarhoşluğu yaşayacak, birlikte zevklerin evreninde dolaşacağız. Eğer Kong araya girmezse tabii. Mavi Sakal ve ben gelecekte bu tür zevkler konusunda çok şeyler yapmayı planladık. Yaşadığımız bütün o tüyler ürpertici olayların ardından önümüzdeki ilkbahar ve yaza rahat ve neşe içinde girip kendimizi aşk kanatlarının üzerine bırakacağız. Güneş, demir grisi bulutların arasından yüzünü gösterip onları acımasızca eritmeye başladı ve bu yılın ilk ışıklarını Gustav'ın kısa süre önce aldığı bilgisayarın üzerine yansıtmaya başladı bile. Son birkaç günde bu bilgisayara şu Kladendus olayıyla ilgili anılarımı yazdım. Gustav bilgisayar hakkında 6 tane el kitabı okumasına karşın onu bir türlü kullanamadığı için 2 gün sonra bu cihaza olan bütün ilgisini kaybetti bile. Tek umut buraya taşındıktan sonra Archie'nin ona bu konuda yardımcı olması. Bütün gerçek öykülerin acıklı bittiğini söylemiştim. Elbette bu iddia kısmen doğru. Çünkü diğer yandan bizim yaşamımız da Tanrı'nın anlattığı bir öykü. Bizler onu Tanrı ile birlikte yazıyoruz. Bizler bir anlamda ikinci yazarlarız. Bizim özgür irademiz ve Tanrı'nın rahmeti birlikte çalışır ama yine de her zaman çatışırlar. Yani bu öykü o kadar da kötü olamaz. Bu işte şu katilin, Kladendus'un öyküsü, baktığımız açıya göre değişen, biri ağlayan, biri gülen gözlerle sona eriyor. Bana gelince, ben iki bakış açısına da uyum sağlayabilecek bir durumda sayılırım. Kladendus, anlaşılır nedenlerden dolayı benim gibi olamazdı. Çünkü dünya onun için korkunç bir yerdi. O asla mutlu olmamıştı, asla da mutlu olamazdı. O, insanlardan nefret ediyordu, o bütün insanlardan nefret ediyordu. O, dünyanın gerçekten nasıl bir yer olduğunu hiçbirimizin bilmediğini söylüyordu. Hayır, dünya o kadar da kötü değil. Ama bazen dünyaya dikkatli bir gözle de bakmak gerekiyor. Ara sıra dünyanın da çılgınca şeyler yaptığı oluyor. Belki ben çok fazla iyimserim ve çevremdeki facia gibi olaylara Kladendus gibi insanlarla kötü deneyimler yaşamadığımdan pembe bir gözlükle bakıyorum. Gerçek şu ki karanlığın kendisini sarmasına ve içine kadar işlemesine karşın katil olayların gerçek doğasının derinliklerine görebilmişti. Anlattıklarının çoğu aslında gerçeğe çok yakın şeylerdi. Onda eksik olan tek şey umut ve aydınlığa olan inançtı. Ancak umutlarımız ve inançlarımız olmasaydı, şu kırılgan dünyanın yaratıkları olan bizlerin hali ne olurdu acaba? Bizler gözlerimizi iyice açıp, umudumuzu yitirmemeliyiz. Kötünün en kötüsüyle misillemede bulunmayı amaçlayan o katili anımsamalıyız. Ya da tıpkı o şeytan Pretorius'un daha aklı başındayken, bence o, masumiyetini yitirdi dediği gibi bir durumla karşı karşıyayız. Evet, aynen öyle olmalıydı. Kladendus'un handikapı masumiyetini yitirmiş olmasıydı, tıpkı insanlar gibi. Ancak bizler masumiyete inanmalıyız. Özellikle insanlar kökenlerinin hayvanlardan geldiğini ve bu nedenle onların içlerinde hala küçücük bir parça masumiyet bulunduğunu asla unutmamalılar. Kladandus demişti ki, hayvanlar iyi insanlardır, insanlar da kötü hayvanlardır. İyi olsun, kötü olsun, sonuçta hepimiz hayvanız ve bu nedenle birbirimizle dostça ve sevgiyle geçinmeliyiz. Sizin küçük sadık Francis'iniz sizlere veda ederken dünyadaki bütün çok bilmişleri içten selamlar. Çözümleri pek önemli olmasa da bulmaca çözmeye devam edin. İçinde hayvanların ve insanların uyum içinde yaşadıkları bir dünyaya inanmaktan da asla vazgeçmeyin. Elbette son değindiğim türlerden daha yüce ve zeki olan örneğin Felida gibi bir türe inanmaktan da asla vazgeçmeyin. Kitabın sonu. 22 Nisan 2000.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. Körler Bölümü @ibb.gov.tr. 0212 417 25 46. 0212 417 19 25.